Ayrım 54.
Yüksek sınıf kızlarının büyük çoğunluğu zevkten zevke koşan ve sonuçta aşırı doymuş olarak sıkıntıdan ve her türlü hayali ve gerçek hastalığın ızdırabını çeken süs bebeği, moda delisi ve salon hanımı olarak yetiştirilirler. Yaşlandıklarında dünyanın bozukluğu üzerine gözlerini döndüren ve keşişliği vaaz eden dindarlık taslayıcı, duacı, ispiritizmacı ve üfürükçü olurlar. Diğer tabakaların ise eğitim düzeylerinin düşürülmesine çalışılır. Proleter akıllanınca kölelik ilişkisi canına tak eder ve dünyevi tanrılarına karşı öfkelenir. Kitle ne kadar aptalsa o kadar kolay tabii olur ve kendini yönettirir. Doğu elbe büyük toprak sahipleri toplantılarında sürekli en çok en aptal işçiyi severiz açıklamasını yapıyorlardı. Bu bir tek cümlede bütün bir program yatıyor. Bugünkü toplum öğrenim ve eğitim sorununda aynen bütün diğer sosyal sorunlarda olduğu gibi hedefsiz ve çaresizdir. Ne yapmaktadır? Cezadan söz eder ve dini vaaz eder. Yani zaten fazlasıyla bağlı ve hoşnut olanlara bağlılık ve hoşnutluk vaaz eder. Sahip olunmadığı için en gerekli şeylerden bile yoksun olunan yerde az ile yetinmeyi öğretir. Kalabalıklıklarından dolayı karşı koyanları sofuluğun etkisi altında bulunan sözüm ona ıslah kurumlarına koyarlar. Bununla toplumumuzun pedagojik bilgeliği sona erer. Düşkün proleter çocukları için eğitim metotlarının tüm çürümüşlüğü, sözüm ona eğitim yuvalarında yönetici kişiler tarafından gerçekleştirilen ve onlara karşı ceza davalarına yol açan sayısız kötü muamele örnekleri gösteriyor. En fanatik türde dinsel hamsofuluğun sadist bir sevinçle tüyler ürpertici türde kötü muamele suçunu nasıl işlediği burada ortaya çıkarılır. Ve acaba korkunçluğun ne kadarı kamuoyundan gizli kalıyor? 26. Bölüm Sosyalist Toplumda Sanat ve Edebiyat. Yeni toplum yeni kuşaklarını reşit oldukları yaşa dek eğittikten sonra eğitiminin devamı herkesin kendisine bırakılır. Herkes eğilim ve yeteneklerinin yönlendiriciliğine göre çalışır, çabalar. Bazıları gittikçe daha iyi şekillenen doğa bilimlerinden bir dal seçerler. Antropoloji, zooloji, botanik, mineraloji, jeoloji, fizik, kimya, tarih öncesi bilim vesaire vesaire. Diğerleri tarih bilimi, filoloji, sanat tarihi vesaire. Bazıları şiddetli istekle müzisyen, diğerleri ressam, heykeltıraş, oyuncu olurlar. Gelecekte ne loncasal sanatçı, ne loncasal bilgin ve ne de loncasal sanatkar olacaktır. Şimdiye dek baskı altında tutulmuş olan binlerce parlak yetenek gelişecek ve fırsat doğan her yerde bilgi ve becerilerini gösterecektir. Artık meslekten müzisyen, oyuncu, sanatçı, bilgin yoktur ama eskisinden daha fazla coşkulu, yetenekli ve dahidirler. Ve bunların çalışmaları, bu alandaki mevcut çalışmaları, gelecekteki toplumun endüstriyel, teknik ve tarım alanındaki çalışmalarının bugünkünü aşacağı gibi aşacaktır. Sanat ve bilimler için daha önce dünyanın hiç görmediği bir çağ doğacaktır ve onun ürettiği yaratılar da buna uygun olacaktır. Bir kez insana yaraşır koşullar var olduktan sonra sanatın nasıl bir yeniden doğuş yaşayacağını daha 1850'de Sanat ve Devrim eserinde ifade eden müteveffa Richard Wagner'dan daha iyi sezen yoktur. Bu eser özellikle Wagner'ın katılmış olduğu yenilmiş bir devrimin hemen ardından yayınlandığı için ilginçtir. Wagner geleceğin neler getireceğini önceden söylüyor. Burada gerçek sanatı korumak için sanatçılara yardım etmek zorunda olan işçi sınıfına doğrudan yöneliyor. Başka şeylerin yanı sıra şöyle diyor. Geçimini sağlamak, gelecekteki özgür insanımızın artık yaşam amacı olmadığında bilakis faal hale gelmiş olan yeni bir inanç ya da daha iyi bilgi dolayısıyla geçimin sağlanması, ona uygun doğal bir faaliyet ile bizi her türlü kuşkudan uzaklaştırdığında, kısaca sanayi bizim efendimiz değil hizmetçimiz olduğunda, o zaman yaşamın amacını yaşam sevincine dönüştüreceğiz. Ve bu sevincin gerçekten tadına varmak için çocuklarımızı eğitimle yetenekli ve sağlam yapmaya çalışacağız. kuvvet egzersizi ve bedensel güzelliğin bakımından hareketli eğitim, çocuğa duyulan engelsiz sevgi ve onun güzelliğinin gelişiminden duyulan sevinç dolayısıyla salt sanatsız olacaktır. Ve her insan gerçekte herhangi bir açıdan sanatçı olacaktır. Doğal eğilimlerin farklılığı çok çeşitli yönelimleri tahmin edilemeyecek bir zenginliğe götürecektir. Bu tamamen sosyalistçe düşünülmüştür ve bizim anlatımlarımızla bütünüyle örtüşür. Gelecekte toplumsal yaşam gittikçe daha fazla kamusal olacaktır. Nereye doğru gittiğini en açık biçimde kadının eski zamanlardakine göre tümüyle değişen konumunda görüyoruz. Ev yaşamı en gerekli olanla sınırlanacak, buna karşılık toplumsallık gereksinimine en geniş alan açılacaktır. Konferanslar ve tartışmalar için ve gelecekte genelin bağımsız karar verdiği tüm toplumsal meselelerin görüşülmesi için büyük toplantı lokalleri, yemek, oyun ve okuma salonları, kütüphaneler, konser ve tiyatro salonları, müzeler, oyun ve beden eğitimi alanları, parklar ve gezinti yerleri, genel banyolar, her türden öğrenim ve eğitim kurumları, laboratuvarlar vesaire, hepsi en iyi biçimde donatılmış olarak sanata ve bilime ve her türden eğlenceye en iyisini vermeleri için yeterli fırsatı tanıyacaktır. Aynı şekilde hastaların, düşkünlerin, yaşlıların bakım kurumları da en yüksek taleplere uygun olacaktır. Buna karşılık bir zamanlar o kadar övülmüş olan çağımız ne kadar küçük görünecektir. Yukarıdan gelecek lütuf için kuyruk sallama, bu yaltakça anlayış daha ayrıcalıklı yer için en kinci, en alçakça araçlarla karşılıklı kıskanç mücadele, bu arada gerçek inancın baskı altında tutulması, göze batabilecek olan iyi özelliklerin gizlenmesi, karakterin hadım edilmesi, düşünce ve duyguların ikiyüzlülüğü, kısaca korkaklık ve karaktersizlik olarak tanımlanabilecek bu özellikler her gün daha da iğrenç bir biçimde ortaya çıkıyor. İnsanı yücelten ve soylulaştıran şey onur, bağımsızlık ile düşüncenin ve öz anlayış ve inancın satılmazlığı. İnsanın serbestçe açılması bugünkü koşullarda çoğunlukla hata ve suç sayılır. Bu özellikler eğer bastırılamazsa çoğunlukla sahiplerini mahveder. Çoğu kişi alıştığı için aşağılandığını fark etmez bile. Köpek canı sıkıldığında onu kırbaçlayan bir efendiye sahip olmasını doğal bulur. Sosyal yaşamda sözü edilen değişimlerle beraber tüm edebi üretimde kökten bir değişime uğrayacaktır. Mevcut edebi yayınların yıllık listelerinde en büyük rakamları gösteren teolojik literatür, hukuksal literatürle birlikte ortadan kaybolacaktır. Biri için ilgi, diğeri için artık gereklilik yoktur. Devlet kurumlarıyla günlük mücadeleyle ilgili olan ürünlerde ilgili kurumlar artık olmadığı için ortadan kalkacaktır. İlgili incelemeler uygarlık tarihi üzerine olacaktır. Çoğunlukla yazarın mağrurluğunu feda etmesiyle mümkün olan bozuk zevkin işareti olan yüzeysel edebi ürünlerin çoğu yok olur. Hatta bugünkü koşullarımızın bakış açısından abartmaksızın tüm edebi ürünlerin 1/4'ünün hiçbir kültürel çıkar bundan zarar görmeksizin piyasadan kalkabileceği söylenebilir. Yüzeysel ya da zararlı ürünlerin ve açık avam edebiyatının miktarı bu kadar büyüktür. Edebiyat ve gazetecilik aynı ölçüde etkilenecektir. Gazete literatürümüzün büyük bölümünden daha zevksiz ve yüzeysel bir şey daha yoktur. Kültürel kazanımlarımız ve bilimsel bakımdan durumumuz gazetelerimizin içeriğine göre ölçülecek olsa çok düşük çıkardı. Kişilerin faaliyeti ve şeylerin durumu, geçen yüzyıla uyan ve bilimimiz tarafından çoktan geçersiz olarak kanıtlanmış bir bakış açısıyla değerlendirilmektedir. Muhabirlerimizin büyük bölümü bir zamanlar Bismarck'ın haklı olarak dediği gibi yanlış meslek seçmiş ama eğitim durumları ve ücret talepleri burjuvaların iş çıkarlarına uyan kişilerdir. Bunun yanı sıra edebi dergilerin çoğu gibi gazetelerde, ilan bölümlerinde en kirli reklamları teşvik etme görevine sahiptirler. Borsa bölümleri ise bir başka alanda aynı çıkara uygundur. Girişimcinin maddi çıkarı içeriği belirler. Edebi literatür ortalama olarak gazete literatüründen çok daha iyi değildir. Burada özellikle cinsel alanda suistimale hizmet edilir. Bazen en yüzeysel aydınlatma, bazen de en banal önyargılar ve batıl inançlar övülür. Amaç burjuva dünyasını küçük çapta kabul edilen tüm eksikliklerini görmezden gelerek dünyaların en iyisi olarak göstermeye çalışmaktır. Geleceğin toplumu bu geniş ve önemli alanda çok titiz bir temizlik yapmak zorunda kalacaktır. Yalnızca bilim, gerçek, güzellik, en iyi uğruna düşünce çatışması bu alanda egemen olacaktır. İyi şeyler üreten herkese katılma fırsatı verilecektir. Kişi artık kitapçının lütfuna, para çıkarına, ön yargıya değil, seçimlerine kendisinin de katıldığı ve onaylamadığı kararlarına karşı her zaman genele hitap edebileceği böyle bir şey. Bugün ne yalnızca kendi kişisel çıkarlarına danışan gazete redaksiyonunda ne de bir kitapçıda mümkün değildir. Tarafsız uzmanların değerlendirmelerine bağlıdır. Sosyalist bir devlette düşünce çatışmasının bastıracağı naif görüşünü yalnızca burjuva dünyayı en mükemmel toplum olarak gören ve düşmanlıktan dolayı sosyalizme iftira atmak ve onu küçültmek isteyenler savunabilir. Tam demokratik eşitlik üzerinde yükselen bir toplum baskı tanımaz ve buna izin vermez. Yalnızca tam düşünce özgürlüğü toplumun yaşam ilkesi olan kesintisiz ilerlemeyi sağlar. Burjuva toplumunu gerçek düşünce özgürlüğünün savunucusu olarak göstermek de kaba bir yanılgıdır. Egemenlerin sınıf çıkarlarını temsil eden partiler basında yalnızca bu sınıfın çıkarlarına zarar vermeyen şeyleri yayınlayabilirler. Buna karşı gelenin vay haline. Koşulları tanıyan herkesin bildiği gibi bununla sosyal yıkım mühürlenmiş olur. Kendileriyle uyuşmayan edebi çalışmalara karşı kitapçıların nasıl keyfi davrandığını yazarlar çok iyi bilir. Sonuç olarak basın ve ceza yasamamız da yöneten ve yönlendiren sınıflara hangi ruhun egemen olduğunu gösterir. Gerçek düşünce özgürlüğü onlara en tehlikeli kötülük olarak görünür. 27. Bölüm Kişiliğin Özgür Gelişimi 1. Kaygısız Yaşam. İnsan kendisini tam olarak geliştirebilmelidir. İnsani sosyalizasyonun amacı bu olmalıdır. İnsan doğum rastlantısının onu bıraktığı yurt toprağına da bağlı kalmamalıdır. İnsanlar ve dünya yalnızca kitaplardan ve gazetelerden tanınmamalı. Buna kişisel görüş ve pratik araştırma da dahil olmalıdır. Yani gelecekteki toplum, bugünkü toplumda birçok örnekte itici güç sorumluluk olsa da çoğu kişi için mümkün olan şeyi herkese sağlamalıdır. Tüm yaşam ilişkilerinde değişiklik gereksinimi insan doğasının derinine işlemiştir. Bu tüm canlı yaratıklarda içkin olan mükemmelleşme güdüsünden kaynaklanır. Karanlık odada duran bitki sanki bilincindeymiş gibi herhangi bir delikten içeri düşecek ışığa doğru uzanır. İnsan da böyledir. İnsanın doğuştan sahip olduğu bir güdü akılcı bir biçimde doyurulmalıdır. Değişiklik güdüsüne yeni toplumun durumu engel değildir. Aksine bu güdünün doyurulmasını herkes için mümkün kılar. En yüksek ölçüde gelişmiş ulaşım ilişkileri bunu kolaylaştırır. Uluslararası ilişkileri bunu teşvik eder. Gelecekte şimdiye kadar olduğundan çok daha fazla insan çeşitli amaçlarla dünyayı dolaşacaktır. Ayrıca toplumun tüm talepleri karşılamak için yeterli derecede her türden yaşamsal gereksinim rezervlerine ihtiyacı vardır. Buna uygun olarak toplum çalışma süresini gereksinime göre ayarlar. Taleplerin ve mevsim özelliklerinin gerektirdiği gibi süreyi bazen uzun bazen kısa tutar. Bir mevsimde temel olarak tarımsal, başka mevsimde endüstriyel ve zanaatsal üretime yönelir. İş güçlerini gereksinimin gerektirdiği gibi yönetir. Sayısız iş gücünün en mükemmel teknik donanımla kombinasyonu dolayısıyla bugün olanaksız görünen girişimleri kolaylıkla gerçekleştirebilir. Toplum gençliğinin bakımını üstlendiği gibi yaşlılarının, hastalarının ve sakatlarının bakımını da üstlenir. Kim herhangi bir nedenle çalışamaz hale geldiyse onun için genel devreye girer. Burada söz konusu olan bir hayırseverlik değil, görev eylemidir. Merhamet kırıntısı değil, gücü ve çalışma yeteneği yerindeyken genele karşı görevlerini yerine getirmiş birine her türlü saygıyla yapılması gereken bakım ve yardımdır. Yaşamın sonu yaşlıya toplumun ona sunabileceği her şeyle güzelleştirilecektir. Herkes yaşlıya ne sunuyorsa zamanı gelince kendisinin de yararlanacağı umudunu taşır. Şimdi artık yaşlıları miraslarını almak için birilerinin kendi ölümlerini beklediği düşüncesi rahatsız etmez. Yaşlandıklarında ve çaresiz kaldıklarında sıkılmış bir limon gibi bir kenara atılma korkusu da yok olmuştur. Ne çocuklarının müşfikliğine ve desteğine ne de belediyelerin dilenci yardımlarına muhtaçtırlar. Yaşlılıkta çocuklarının yardımına muhtaç çoğu ebeveynin hangi durumda olduğu bilinen bir gerçektir ve kural olarak miras alabilme umudu çocuklarda ve daha da büyük ölçüde akrabalarda ne kadar ahlak bozucu etkide bulunuyor. Hangi düşük tutkular uyandırılıyor ve ne kadar suça neden olunuyor? Cinayet, zimmete para geçirme, miras dolandırıcılığı, yalan yemin, şantaj. Toplumun ahlaki ve fiziki durumu, çalışma, barınma, giyim biçimi, toplum yaşamı, her şey kazalardan, hastalıklardan ve kötürümlükten mümkün olduğunca kaçınmaya katkıda bulunacaktır. Bundan sonra doğal ölüm, yaşam güçlerinin yok oluşu gittikçe daha fazla kural haline gelecektir. Cennetin yeryüzünde olduğu ve ölümün son anlamına geldiği inancı, insanları mantıklı yaşamaya yöneltecektir. Yaşamın en fazla tadına varanlar, en uzun tadına varanlardır. Uzun yaşamın değerini tam da insanları öbür dünyaya hazırlayan din adamları biliyor. Yaşamlarının kaygısızlığı en yüksek ortalama yaşa ulaşmalarını sağlıyor. 2. Beslenmenin değişmesi. Yaşamaya ilk planda yeme ve içme dahildir. Doğaya uygun yaşam tarzı, taraftarları sık sık neden sosyal demokrasinin vejetarizme kayıtsız kaldığını soruyorlar. Tabii herkes istediği gibi yaşar. Vejetarizm yani bitkilerle beslenme öğretisi önce bitkisel ve hayvansal besin arasında seçim yapabilecek kadar iyi durumda olan çevrelerde tutundu. Ama insanların çok büyük çoğunluğu için bu seçim yoktur. Onlar yetersizliği nedeniyle yalnızca bitkisel beslenmelerine, çoğunlukla en az besleyici olanlarıyla beslenmelerine yol açan olanaklarına göre yaşamak zorundadırlar. Silezya'da, Saksonya'da, Türingen'de vesaire işçi halkımız için patates temel gıdadır. Ekmek bile ancak ikinci planda gelir. Et hem de en kötü kalitede et ender olarak masada görünür. Kır nüfusunun büyük bölümü de davar yetiştirmelerine rağmen ender olarak et gıdasına sahiptir. Kazanılan parayla başka gereksinimlerini karşılamak için davarı satmak zorundadır. Zorunlu olarak vejeteryan olarak yaşayan bu sayısız insan için ara sıra hatırı sayılır bir biftek, iyi bir koyun budu, kesinlikle beslenmelerinin iyileşmesi anlamına gelecektir. Vejetarizm et gıdasının beslenme değerinin abartılmasına karşı çıktığında haklıdır. Çoğunlukla çok duygusal nedenlerle, örneğin doğal duygu bir hayvanı öldürmeyi ve bir cesedi yemeyi yasakladığı için et yemek zararlı ve uğursuzdur diye ona karşı mücadele ettiğinde haksızdır. Hoş ve rahat yaşama isteği bizi her türden haşerat görünümünde çok sayıda canlıya savaş açmaya ve onları yok etmeye zorluyor ve onlar tarafından yenmemek için vahşi hayvanları öldürmek ve köklerini kazımak zorunda kalırız. İnsanların iyi dostları, ev hayvanlarının engellenmeksizin yaşamaya bırakılması birkaç on yılda bu iyi dostları öylesine artıracaktır ki elimizden gıdamızı alarak onlar bizi yiyeceklerdir. Bitkisel beslenmenin ılımlı karakter yarattığı iddiası da yanlıştır. İngilizlerin sertliği onları öfkelendirdiğinde yumuşak huylu vejeteryan Hintlilerin içinde canavar uyanmıştır. Bir gıda maddesinin albümin açısından beslenme değeri yalnızca içerdiği albümin miktarıyla değerlendirilmez. İlgili gıda maddesiyle alınan albüminin ne kadarının sindirilmeden kaldığı da göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bakış açısından hareketle örneğin et ve pirinç ya da patates albümin açısından 2,5 ve 20 ya da 22'dir. Yani etle alınmış 100 gram albüminden 2,5 gramı dışkıda yeniden görülürken, pirinçle ya da patatesle alınmış 100 gramdan 20 ya da 22 gramı görülür. Ünlü Rus fizyoloğu Pavlov ve onun okulu, ekmeğin sindiriminde etin sindiriminden önemli ölçüde daha fazla sindirim maddesi atıldığını gösterdi. Pavlov ayrıca mide salgı bezlerinden akan sindirim sularının iki nicelikten oluştuğunu gösterdi. Mide suyu bir yandan ilgili gıda maddesi dolayısıyla mide mukozasının tahriki üzerine akar Öte yandan gıda maddesi dolayısıyla duyum organlarının tahrikine yönelik iştah suyu olarak akar. İştah suyunun miktarı birincisi psikolojimizin durumuna, örneğin açlık, üzüntü, kızgınlık, sevinç vesaire. İkincisi ilgili gıda maddesinin niteliğine bağlıdır. Fakat iştah suyunun sindirim için önemi tek tek gıda maddelerinde farklı ağırlığa sahiptir. Örneğin ekmek pişirilmiş tavuk albümini ya da saf nişasta gibi bazı gıda maddeleri deneylerin doğrudan gösterdiği gibi eğer sindirimleri iştah suyu tarafından başlatılmazsa hiç sindirilemezler. Yalnızca iştahla ya da başka gıda maddeleriyle aynı anda alındığında sindirilebilirler. Buna karşılık Pavlov'un gösterdiği gibi et kısmen iştah suyu olmaksızın sindirilebilir. Ancak iştah suyuyla etin sindirimi kıyaslanamayacak ölçüde hızlı, 5 kat kadar gerçekleşmektedir. Bu nedenle insanın psikolojisine bağlı olan koşulları göz önünde bulundurmalıyız. Burada beslenme fizyolojisinin gerçekleriyle sosyal koşullar arasında köprü atılmıştır. Modern kentli özellikle işçi sınıfının geniş yığınları, her türlü normal iştahı yok etmesi gereken sosyal koşullarda yaşarlar. Boğucu fabrikada çalışma, günlük ekmek için sürekli kaygı, ruhsal rahatlığın ve neşeli duyguların eksikliği, topyekün bedelsel tükeniş, bütün bunlar iştahı yok eden anlardır. Bu psikolojik durumda bitkisel gıdanın sindirimine başlanması ve gerçekleştirilmesi için gereken iştah suyunu sağlayacak durumda olmayız. Buna karşılık et, böyle ifade edilebilirse, kendi sindirimini kendisi sağlayan bir gıda maddesidir. Yalnızca önemli bir bölümü iştahsız sindirilmekle kalmaz, üstelik tahrik edici ve zevk verici madde olarak güçlü bir iştah açıcıdır. Böylece et onunla aynı anda yenen bitkilerin sindirimini de teşvik eder ve dolayısıyla sonuncuyla beraber alınan maddelerin daha verimli kullanımını garanti eder. Hayvansal gıdanın modern insan için büyük avantajı sanırız burada yatmaktadır. Sondereger, gıda maddelerinin gereklilik hiyerarşisi yoktur ama bunların besleyici maddelerinin karışımı için değişmez bir yasa vardır derken isabetli bir söz söylemiştir. Yalnızca et gıdasıyla kimsenin beslenemeyeceği ama doğru seçmesi ön koşuluyla bitkisel gıdayla beslenebileceği doğrudur. Öte yandan hiç kimse en besleyicisi olsa da belirli bir bitkisel gıdayla yetinemez. Örneğin fasulye, bezelye, mercimek tek kelimeyle kuru baklagiller tüm gıda maddelerinin en besleyicileridir. Ama yalnızca onlarla beslenmek zorunda kalmak olabileceği söyleniyor, bir işkence olurdu. Karl Marx, Kapital'in 1. cildinde Şilili maden ocağı sahiplerinin işçilerini yıl boyunca fasulye yemeye zorladıklarını belirtiyor. Çünkü fasulye onlara büyük ölçüde bir güç verir ve başka hiçbir gıdada olmadığı kadar yük taşıyabilecek hale getirir. Fakat işçiler besleme değerine rağmen fasulyeyi geri çevirir, ancak onlar yine de onunla yetinmeye zorlanırlar. Şurası kesin, insanların mutluluğu ve sağlığı vejetaryenler arasındaki fanatiklerin iddia ettiği gibi belirli bir gıda türüne bağlı değildir. İklim, sosyal koşullar, alışkanlık ve kişisel zevk belirleyicidir. Ancak uygarlığın yükseldiği oranda avcı ve çoban halklarda olduğu gibi salt et gıdası yerine daha çok bitkisel gıda geçer. Bitki kültürünün çok çeşitliliği yüksek uygarlığın bir işaretidir. Yine verili bir tarla üzerinde hayvan yetiştirilerek elde edilebilecek etten çok daha fazla bitkisel gıda maddesi yetiştirilebilir. Bu gelişme bitkisel gıdaya gittikçe daha büyük bir ağırlık kazandırıyor.